İnsan ve davranışı. Doğan Güceloğlu. 21. kaset B yüzü. Sayfa 418. Bir kişinin böyle ölçekler üzerinde değerlendirildiği grafiklere psikologlar kişilik profili adını verirler. Sayfa 419. Yan başlık. Kendi kendini değerlendirme ve başkalarının değerlendirmesinin karşılaştırılması. Kişilik ölçekleri üzerindeki değerler bazen bireyin kendisinden elde edilir. Baskın-altkın ölçeği üzerinde kendinizi hangi basamakta görüyorsunuz diye sorularak bireyin her ölçek üzerinde kendisini değerlendirmesi istenir. Bu değerlendirmelere dayanılarak bireyin kişilik profili çıkartılır. Bu tip kendi kendini değerlendirme tam gerçeği göstermeyebilir. Çünkü siz kendinizi şu veya bu nedenle olduğunuzdan daha değişik göstermek isteyebilirsiniz. Yöntemin bu eksikliğini gidermek için psikologlar o kişiyi tanıyan bir başkasını da değerlendirici olarak kullanırlar. Başka birinin değerlendirmesine başvurulduğunda değerlendirenin o kişiyi iyi tanıdığı varsayılır. Bu varsayım ne kadar geçerlidir? Bireyi tanımayan birisi sanki tanıyormuş gibi hareket eder ve ona göre ölçekleri değerlendirirse farklı bir kişilik profili elde ederiz. Belki de en geçerli yol her iki tür değerlendirmeyi, yani hem kendi kendinin hem de başkalarının değerlendirmesini yaptırmak ve daha sonra bu iki değerlendirme arasındaki tutarlılığı araştırmaktır. Bu uygulamanın sonunda iki gözlemin birbiriyle uyuştuğu yönleri geçerli veri olarak kabul etmek gerçeğe daha yakın olur. Yan başlık. Kaç tane önemli kişilik özelliği vardır? Türkçe'de kaç tane kişilik özelliği vardır? Bu soruya kesin bir sayı söylenemez ama 10-15 binin üzerinde olduğu kesindir. Burada bir dipnot var. Bunu okuyorum. Dipnot. İngilizce yapılan araştırmalar 20 binin üzerinde kişilik özelliği bulmuştur. Aynı araştırmalar Türkçe için yapılsa bu rakama çok yaklaşık sonuçlar vereceğini tahmin ediyoruz. Aklınıza gelebilecek birçok Türkçe fiil uygun ekler getirilerek bir kişilik özelliğine dönüştürülebilir. Vurmak fiilinden vurucu, atmak fiilinden atar ya da atıcı, anlamaktan anlayışlı, korumaktan koruyucu ve benzeri gibi. Bu tür üreticilik olanağı Türk dilinin temel özelliklerinden birisidir. Bu nedenle diyebiliriz ki Türkçe kelime türetme yönünden sınırsızdır. Yukarıda söylediğimiz 10-15 bin Türkçe kişilik özelliği halen halk arasında kullanılan terimler düşünülerek verilmiştir. Dipnot burada son buluyor. Ana metinden devam ediyoruz. Bu kadar özelliğin her biri için bir değerlendirme ölçeği geliştirirsek altından kalkamayacağımız bir işin altına girmiş oluruz. Bu büyük yükün altından kalkabilmek için psikologlar bazı istatistiksel yöntemler kullanmışlardır. Kişilik özellikleri üzerinde çalışan psikologlar şunu fark etmişlerdir. Bu özelliklerin bir kısmı bir arada bulunur. Sanki bir ölçek demeti oluşturur. Bu örneğin ölçek A (parantez içinde) atılgan, çekingen, parantezi kapatıyoruz. Üzerinde düşük değer alan kişi, ölçek D yani faal, durgun, H kuvvetli, zayıf ve ölçek M yani cesur, korkak üzerinde de aynı düşük değerleri alır. Bu ölçekleri bir demet olarak düşünebiliriz. Ölçekler arasında var olan bu tip demet ilişkileri gösteren istatistiksel yönteme faktör analizi adı verilir. Ve FA simgesiyle gösterilir. Çok sayıdaki kişilik özellikleri FA yöntemiyle temel faktörlerine indirgenir. Sayfa 420. FA yöntemiyle bir araştırma yapmış çoğu araştırmacı, insan kişiliğinin temel boyutlarını bulduklarını söylemişlerdir. Araştırmacıların buldukları boyutlar hem sayı hem de içerikleri bakımından birbirlerinden farklıdır. Her araştırmacı kendi bulduğu verileri tartışmasını temel almış ve sanki kişilik yalnız bu boyutlardan oluşuyormuş gibi düşünmüştür. Bazıları iki veya üç temel boyuttan söz ederken bazı psikologlar örneğin Cattle 16 veya 20 arasında değişen boyut keşfetmiştir. Araştırmacıların böyle birbirini tutmayan sonuçlar elde etmeleri alanda karşılaşılan tek sorun değildir. Karşılaşılan daha başka sorunları aşağıda inceleyeceğiz. Yan başlık. Kişilik özellikleri yaklaşımının karşılaştığı diğer sorunlar. Kişilik özellikleri yaklaşımı üç önemli noktada bize bilgi vermekten acizdir. 1. Belirli sosyal durumlar içinde birey kişilik özelliklerini nasıl ve ne derecede değiştirir? 2. Özellikler nasıl gelişir ve 3. Özellikler birbirleriyle nasıl bir ilişki, nasıl bir yapılaşma ve bütünleşme gösterirler? İlk soruya ilişkin olarak okuyucu birçok gözlemde bulunabilir. Örneğin sessiz, sakin, içe dönük zannettiğimiz bir kişi, kendi arkadaş ortamını bulunca çenesi kapanmayan bir geveze haline dönüşebilir. Hiç çalışmayan tembel biri olarak bildiğimiz kişi, bir arkadaş grubu içinde takım halinde çalışmaya başlayınca, dişini tırnağına takarak en yüksek gayreti göstererek hepimizi hayrete düşürür. Bunun gibi çok sayıda örnek verilebilir. Örneklerin altında yatan temel nokta, bireyin içinde bulunduğu ortamın onun davranışını belirleyen önemli etkenlerden biri olduğudur. Kişilik özellikleri de bir davranış olarak bu genellemenin içine girer. Kişi içinde bulunduğu sosyal durumdan bağımsız olarak kişilik özelliğini de gösteremez. Halbuki bu alandaki kişilik değerlendirme ve değerlendirme ölçekleri sosyal durumu göz önüne almaz. Kişilik özellikleri kuramının en büyük zayıflarından biri budur. İkinci soru gelişim konusudur. Bu kuramların herhangi bir gelişim açıları yoktur. Şu anda var olanı tanımlar, ne var ki kişinin bu durumda nasıl geldiğini konusunda gelişimsel bir bakış açısı getiremez. Freud'un yaklaşımı gelişim dönemlerine büyük ağırlık verir. Kişilik özellikleri yaklaşımı Freud'un yaklaşımıyla kıyaslandığında bireyin geçmişi hakkında bize hiçbir şey söylemez. Üçüncü nokta, özelliklerin birbirleriyle nasıl bir etkileşim içinde olduğu ile ilgilidir. Bir insanı bir dizi kişilik özelliği olarak düşünemeyiz. İnsanın en önemli özelliklerinden biri bir bütün oluşudur. Bütün oluş yalnız biyolojik yapıya değil, psikolojik yapıya da özgüdür. Bir dizi kişilik özellikleri sıralayarak herhangi bir insanı anladığımızı söyleyebilir miyiz? Özellikler birbirleriyle nasıl bir etkileşim içindedir? Hangisi baskın, hangisi altkındır? Bu gibi sorunları cevaplamadan başarılı bir kişilik kuramı geliştirme olanağı bulamayız. Bütün bu eleştirilere rağmen şunu ifade etmeliyiz ki, özellikler yaklaşımı psikologların insanın kişilik yapısına daha çok boyutlu olarak bakmasını ve istatistiksel araştırma tekniklerinin daha da geliştirilmesini sağlamıştır. Kişiliğe yaklaşım boyutlarından biri de aşağıda göreceğimiz iç merkezi ve dış merkezi denetim açısından olmuştur. Sayfa 421, yan başlık. Rutter'ın İD yani içten ve dıştan denetimlilik ölçeği. Julian Rutter, kişilerin kendi yaşamlarını denetleyebilme güçleri bakımından birbirlerinden farklar gösterdiklerini gözlemiştir. İnsanın kendi yaşamını denetleyebilmesi ne demektir? Birey yapmak istediği davranış için gerekli gücü kendinde görüyor mu? Yoksa bir başkasının iznini alması mı gerekiyor? Rutter'ın geliştirmiş olduğu boyutun bir ucuna içten denetimlilik ve diğer ucuna dıştan denetimlilik adı verilmiştir. İçten denetimlilik ucuna yakın olan kişi, çevresinin kendi denetimi altında olduğu ve isterse yaşamını istediği yönü çevirebileceğine inanır. Öte yandan dıştan denetimlilik ucuna yakın olan kişi, çevresinde olup bitenleri etkilemekten kendisinin aciz olduğunu ve yaşamını kaderin belirlediğini, kendisinin elinden gelen bir şey olmadığına inanır. Kimse, zayıflama programına giren kişiler üzerinde yaptığı araştırmada, içten denetimli kişilerin daha kolayca kilo kaybettiklerini gözlemiştir. Kişiler yaşamlarının her yönünde ve her durumun içinde tutarlı olarak bu uçlardan birisine daha yakın düşerler mi? Örneğin güçlü, kuvvetli bir yapı ustasının kendi başına evine ek bir oda yapabileceğine güveni tamdır. Ben bunu yapabilirim diye düşünür. Ne var ki belediyeden inşaat ruhsatı almak için gerekli formları ve memurların sorularını düşündüğü zaman kendisine güveni yoktur. Bir nevi merhamet bilinir. Benim buna aklım yetmez, bana acıyın da şu ruhsatı verin duygusu içindedir. Sayfa 422. Görüyorsunuz, yaşamın bir yönünden diğer yönüne kişinin içten dıştan denetimli olma boyutu üzerinde aldığı yer değişebilir. Collins, kişilerin yaşamlarının değişik yönlerinde farklı inançlarının olduğunu ve bu farklı inançların onların belirli bir konuda iç veya dış merkezi bir kimse olmalarını etkilediklerini araştırmalarıyla göstermiştir. Yan başlık. Aynı zekin içe dönük, dışa dönük ve oturmuş uçarı boyutları. İngiliz psikoloğu Hans Einzek, içe dönüklük ve dışa dönüklük ve oturmuş uçarı olmak üzere kişiliğin temel iki boyutu olduğunu ileri sürmüş ve araştırmalarında bu iki boyutun önemli değişkenler olduğunu hipotezlemiştir. İçe dönük kimseler, iç dünyalarında olup bitenlere daha çok önem verirler. Dışa dönük kimseler ise dış dünyada olup biten olaylara dönüktürler. Oturmuş kimseler çevrelerine daha iyi uyum yapmış oldukları halde uçarı kimseler pek iyi uyum yapmazlar. Bu iki boyutu kesiştirdiğimiz zaman dört grup kişilik yapısı ortaya çıkar. Oturmuş içe dönük, oturmuş dışa dönük, uçarı içe dönük, uçarı dışa dönük. Oturmuş içe dönük bir kimse, sakin, güvenilir, dikkatli, durgun ve kendini denetim altında tutabilen bir kimsedir. Öte yandan oturmuş dışa dönük kimse, hoş sohbet, aldırmaz, atılgan ve önderlik kabiliyeti olan bir kimsedir. Uçarı içe dönük kimse, topluluktan kaçınır, karamsardır, katıdır, sürekli kaygılıdır ve ne zaman neşeli, ne zaman kızgın olacağı bilinmez. Ve nihayet uçarı dışa dönük kimse, hemen alınan, saldırgan, çabucak heyecanlanan, çabucak değişebilen, hareketli biridir. Einzek insanları temel dört kişilik grubu için tanımlama olanlarını böylece yaratmıştır. Daha önce kişilik özellikleri kuramına karşı söylediğimiz üç temel eleştiri Einzek'in kuramı içinde geçerlidir. Bu dört gruba giren kişiler her sosyal durumda sürekli aynı biçimde hareket ederler mi? Sosyal durumun kişiliği belirleyen yönleri yok mudur? Ayrıca verilen iki temel boyut birbirleriyle nasıl bir ilişki içindedir ve nihayet nasıl bir gelişim süreci bu boyutların yapılaşmasını sağlar? Bu soruları bilimsel bir biçimde cevaplayamadığı için aynı zekinin yaklaşımının etkinliği sınırlı kalmıştır. Sayfa 423. Alt ana başlık 5. Öğrenilmiş bir davranış olarak kişilik. Amerikan psikologlarının insan davranışıyla ilgili düşünüş biçiminde öğrenme kuramının kuramları önemli bir yer tutar. Kişilik konusu bunun dışında kalmamıştır. Çoğu Amerikan psikolog gözle görülemeyen, ölçülemeyen ego, id, üst ben gibi soyut kavramlardan hoşlanmaz. Kişiliğin öğrenme tarihçesini yansıtan davranış alışkanlıklarından başka bir şey olmadığını söyler. Öğrenme açısından kişiliği açıklayan temel yaklaşımları aşağıda ele alacağız. Önce genel öğrenme açısından kişiliğe yaklaşımı bir konu edinelim. Yan başlık, genel öğrenme yaklaşımı. Genel öğrenme yaklaşımına göre insanın davranış özelliklerinin nedeni onların öğrenme tarihçesinde yatar. Örneğin bir insan saldırgan davranıyorsa bunun nedenini onun geçmiş deneyimlerinde aramak gerekir. Bu kişi değişik durumlarda saldırganlığı sayesinde istediğini elde etmiş ve bu nedenle saldırgan davranışı pekiştirilmiştir. Büyük bir ihtimalle bu kişi saldırgan davranışına devam edecektir. Aynı mantığı kullanarak diyebiliriz ki kişi konuşkansa onun geçmişinde ya konuşmak ödüllendirilmiş ya da sessiz kalmak cezalandırılmıştır. Bu yaklaşıma göre kişilik konusunun diğer davranış konularından herhangi bir farkı yoktur. Bütün insan davranışlarında olduğu gibi kişilik de bir davranış örüntüsüdür ve daha önce 4. bölümde tartıştığımız öğrenme kavramlarıyla açıklamak imkanı vardır. Pekiştirme ve cezalandırma. Öğrenme yaklaşımı pekiştirmenin davranışımızı biçimlendirdiğini savunur. Yetişmiş olduğumuz çevrede sakin ve ağırbaşlı kimseler ödüllendirilmiş, hemen kızan kişiler cezalandırılmışsa, ilerideki davranışlarımızda daha sakin kimseler olarak davranma eğiliminde oluruz. Geçmişte ödüllendirilmiş davranışlar, gelecekte kendilerini daha sık gösterirler. Pekiştirme birincil türden olabilir veya sosyal dediğimiz ikincil türden olabilir. Birincil türden olduğunda doğrudan bedenle ilgili yiyecek, cinsel tatmin, uyku ya da kucaklanma gibi ödüller kullanılmış olabilir. İkincil türden olanlar sosyal beğenme, onaylanma ve teşvik gibi davranışlarda gözlenir. Kısacası kişinin davranışının geçmişte nasıl koşullandırıldığını bilmek, onun ileride nasıl davranacağını ve kişiliğini bize söyler. Genelleme ve ayırt etme. Bu kavramları daha önce 4. bölümde incelemiştik. Kişiliği açıklarken bu kavramlar sık sık kullanılır. Genelleme kavramına göre belirli bir sosyal durumda belirli bir davranış ödüllendirilirse, ileride aynı durumlarda aynı tür davranışı gösterme eğilimi kuvvetlenir. Örneğin bir çocuk evde sürekli mızmızlanma ve ağlama ile istediğini elde edebiliyorsa, okulda ve oyun bahçesinde de aynı davranışı gösterme eğiliminde olur. Fakat her sosyal durumda davranış aynı tepkiyle karşılanmaz. Ağlama ve mızmızlanma ile evde her istediğini elde eden çocuk, okulda oyun oynarken bu davranışın işlemediğini anlar ve sonuç olarak evde bir tür, okulda daha başka bir tür davranmayı öğrenir. Örneğin evde mızmızlanan çocuk okulda gülerek ve lütfen diye rica ederek istediğini elde etmeyi öğrenir. Bu sürece ayırt etme adı verilir. Sayfa 424. Öğrenme yaklaşımına göre bir kimse belirli bir sosyal durumda birbirinden farklı davranışlar gösterebilir. Sakin, hoş bir kişi bir süre sonra hareketli ve saldırgan bir kimse haline gelebildiği gibi bağımlı veya bağımsız bir kimse görünümünde de görünebilir. Bu değişik davranışları aynı kimsede görmek mümkündür. Kişinin hangi davranışı göstereceği, o bireyin içinde bulunduğu sosyal durumu nasıl aldığına bağlıdır. Sosyal durum içinde davranışın nasıl ödüllendirileceğini tahmin eden birey, ödüllendirilme olasılığı en yüksek olan davranışı seçer. Sakin olmak, onun istediğini elde etmesine yardımcı olacaksa sakin olur. Saldırgan olmak ödüllendirilecekse o zaman saldırganlık davranışını gösterir. Bu yaklaşım sosyal ortamın yani durumun bireyin davranışını belirleyen en önemli faktör olduğunu varsayar. Bu yaklaşım daha önce gözden geçirdiğimiz kişilik özellikleri yaklaşımına taban tabana ters düşer. Kişilik özellikleri yaklaşımı kişinin özelliğini değiştirmez olduğunu ve değişik durumlarda bireyin aynı davranışını kabul eder. Yan başlık Miller ve Donald. Miller ve Donald Freud'un ortaya attığı kişilik kavramlarının öğrenme süreçleriyle açıklanabileceğini ileri süren ilk Amerikalı psikologlardır. Onlar Freud'un kavramlarının içeriğine itiraz etmemişler, bu kavramların insan davranışında önemli rol oynadığını kabul etmişlerdir. Onların itiraz ettikleri kavramların tanımı ve deneysel temelidir. Miller ve Donald'ın yolunu izleyen psikolog Fesbach, Stiles ve Bud Bitter, aşırıda anlatılan deneylerinde bilinçaltı saldırganlığı laboratuvarda göstermişlerdir. Araştırmacılar iki denek almışlardır. Denek A'ya deneyin gerçek amacı söylenmemiş, denek B'ye durum anlatılmış ve onun araştırmacılarla işbirliği yapması sağlanmıştır. Deney iki aşamadan olmuştur. İlk aşamada A ve B birbirleriyle etkileşim kurmuş ve işbirlikçinin yani B'nin öbür deneyi yani A'yı kızdırıp sinirlendirecek türden hareket etmesi sağlanmıştır. İkinci aşamada görünüşte bir öğrenme durumu yaratılmıştır. Bu aşamada A zannetmektedir ki B karmaşık bir davranışı öğrenme çabası içindedir. Ve bu çaba içindeyken kendisine gelişigüzel, hiçbir düzeni izlemeyen, sahte ufak şoklar verilmektedir. Ne zaman A biz ya da onlar kelimelerini kullanırsa B kendisine şok veriliyormuş gibi davranmıştır. A'ya kendisinin kullandığı bu kelimelerle şokların arasında herhangi bir ilişki olduğu söylenmemiştir. Zamanla A kullanmış olduğu biz ve onlar kelimesinin sayısında gittikçe bir artma olduğunu gözlenmiştir. Başka bir deyişle A kızgın olduğu B'yi cezalandırıcı bir biçimde davranmıştır. Fakat bu araştırmada kullanılan deneklerin hiçbiri ne yaptıklarının farkında olmamıştır. Başka bir ifadeyle karşısındakini cezalandırıcı saldırgan güdü bilinçaltında olduğu halde davranışta etkisini göstermiştir. Araştırma bulguları bilinçaltı saldırganlık kavramının ölçülebilir somut göstergesi olarak yorumlanmıştır. Yan başlık Skinner'ın yorumu sayfa 425. Skinner'ın adını 4. bölümden hatırlayacaksınız. Edimsel koşullama kavramlarının insan davranışının her yönüne uygulanabileceğini savunan Skinner, kişiliği belirten kavramların gerçekte o kişinin edimsel koşullama tarihçesini davranışta belirttiğini söyler. 3 davranış alanında Skinner'ın görüşünü inceleyelim. Fobik davranışlar, saldırgan davranışlar ve son olarak da kumar oynama davranışı. Fobik tepkiler Skinner'a göre klasik koşullama kurallarına uygun olarak gelişir ve bireyin davranış repertuarında yerleşir. Fobik tepki, nevrotik, akla uygun olmayan bir korkudur ve genellikle bir nesne, yer veya olayla bağlantı halindedir. Atlardan korkma, kediden korkma, kapalı ya da yüksek yerlerden korkma gibi. Freud'a göre fobik tepkiler bireyin uzlaştıramadığı bilinçaltındaki çelişkilerden kaynaklanır. Skinner'a göre ise fobik tepki klasik koşullanmadan başka bir şey değildir. Örneğin köpek fobisi olan bir kimsenin geçmişi incelendiğinde küçükken kendisini bir köpeğin ısırdığını, hastaneye kaldırılarak kuduz aşısı yapıldığını öğreniriz. Hastanede kaldığı süre içinde bu kimseye acı veren çok sayıda iğne yapılmış ve tadı pek hoş olmayan ilaçlar verilmiştir. Bütün bu olumsuz yaşantılar köpek ısırılmasıyla koşullanmış durumdadır. Bu nedenle kişi köpek gördüğü zaman klasik koşullanmanın etkisi altında korkma ve çekinme davranışını yani fobisini gösterir. Saldırganlık davranışıyla ilgili olarak sık sık saldırganlık davranışında bulunan bir çocuğu örnek alalım. Bu çocuğun içinde yetiştiği ortam incelendiğinde Skinner'a göre şunları bulacağız. Bu çocuk saldırgan davranmadığı zaman kimse ona dikkat etmiyor ve kendisinden kuvvetli olan diğer abla ve abiler ona ne yiyecek ne de oyuncak bırakıyor. Bu ortam içinde çocuk ancak saldırganlık davranışıyla bir şeyler elde edebileceğini öğrenmiş bulunuyor. Kendi ailesi içinde öğrendiği bu davranışı diğer ortamlara genelleyerek yaşam biçimi olarak sürekli saldırgan davranmaya başlıyor. Freud'un bireyin doğuştan getirdiği ve idin bir parçası olarak gördüğü saldırganlığı, Skinner'ı diğer öğrenilmiş davranışlardan biri olarak görmüş ve saldırganlık davranışıyla diğer tür davranışlar arasında hiçbir fark olmadığını belirtmiştir. Kumar oynayan kişinin kumar oynamaktan kendini alıkoyamamasını Skinner daha önce 4. bölümde gördüğümüz değişen oranlı pekiştirme kavramıyla açıklar. Değişen oranlı pekiştirme ile öğrenen farelerin sürekli klavyeye bastıklarını ve bu davranışın sönmesinin zor olduğunu yapılan deneylerden biliyoruz. Skinner, kumar oynamaktan kendini alamayan kişilerin değişen oranlı pekiştirmenin etkisi altında davrandığını ve onların bu davranışıyla deneydeki farenin davranışı arasında esasında bir fark olmadığını savunmuştur. Bu davranışı açıklamak için Freud'un ileri sürdüğü türden gözlenemeyen ve iç süreçlere ve olgulara gitmeye gerek olmadığını söyleyen Skinner, bireyin dışında onun çevresinde olan ve gözlenip ölçülebilen birimlerle kumar oynama davranışının aşılanabileceğini savunur. Sayfa 426. Yukarıda verilen her üç davranış örneğinde de id, ego ve üst ben kavramları kullanılmadan bireyin davranışlarının açıklandığını savunan Skinner, kişilik alanında da araştırma yapan psikologların öğrenme kavramlarının ötesinde başka kavramlara gerek duyulmamasını gerektiğini düşünür. Yan başlık, Bandura'nın görüşü. Albert Bandura, Skinner'ın söylemiş olduğu klasik ve operant koşullama kavramlarını itiraz etmez, ancak insan öğrenmesinin sosyal bir ortamda oluştuğunu ve çocukların en önemli öğrenme yaşantılarının başkalarının davranışlarını gözleyerek oluştuğunu savunur. Bandura, bu tür öğrenmeye gözleme yoluyla öğrenme adını verir. Ona göre çocuk öğrendiği davranışı sürekli yapmak zorunda değildir. Hatta davranışın ödüllendirilmesi de gerekmez. Bir kişinin öğrenmesi için gerekli yegane koşul, bir başkasının belirli bir davranışı yaparken gözlemesidir. Televizyonun çocuklar üzerindeki etkisiyle ilgili deneyler, Bandura'nın gözleme yoluyla öğrenme kuramını destekler sonuçlar vermiştir. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Bandura, kendisinden önce ileri sürülen öğrenme kavramlarını sosyal bir ortam içinde değerlendirir ve en önemli insan öğrenmesinin başkalarını gözleme yoluyla oluştuğunu savunur. Bu görüşe göre kişilik, başkalarının davranışını taklit ve gözleme yoluyla öğrenilmiş davranışlar örüntüsüdür. Yan başlık, Rutter'ın yaklaşımı. Öğrenme kavramlarını kullanarak kişilik kavramına yaklaşan psikologlardan biri de Julian Rutter'dır. Rutter'ın kuramına beklenti-değer kuramı adı verilir. Birey, belirli bir davranışı o davranıştan bir sonuç beklediği için yapar. Birey için bu davranıştan elde edeceği sonucun bir değeri vardır. belirli bir durumda beklenti ya da değerden biri çok düşükse davranış ortaya çıkmaz. Örneğin çocuk odasını topladığı zaman kendisine şeker verileceğini biliyorsa, şekeri elde etmek istediğinde odasını toplar. Çocuğun canı şeker istemiyorsa o zaman odayı toplamaz. Örneğin çocuk şekeri istiyor ancak odayı toplasa dahi kendisine şeker verilmeyeceğini biliyorsa, yani düşük beklentisi varsa, o zaman o odayı toplamaz. Rutter böylece kişinin davranışını iki temel faktöre indirger. 1- beklenti ve 2- davranıştan elde edeceği sonucun değeri. Görüldüğü gibi Rutter hem Bandura ile hem de Skinner'la temel bazı kavramları paylaşır. Bandura, sosyal ortama ve gözlemlemeye önem verir ve onun sistemi içinde insan algılaması önemli yer tutar. Rutter'ın sisteminde de bilişsel süreçler önemli yer tutar. Sayfa 427. Beklenti kavramı temelde algılamaya ve bilişsel süreçlere dayanır. Rutter'ın değer kavramı Skinner'ın da önem verdiği ödüllendirme kavramını karşılar ama bu davranışsal değil, algılama yani bilişsel düzeyinde bir ödüllendirmedir. Yan başlık, öğrenme yaklaşımının eleştirisi. Öğrenme yaklaşımının kişiliği açıklamasıyla ilgili bazı eleştiriler vardır. Bunların başında kişiliğin sürekliliği, değişmezliğini açıklayamamak gelir. Öğrenme yaklaşımını bu açıdan eleştirenlere göre kişilik, bireyin ortamında bulunan uyarıcıların etkisiyle ortaya çıkan ve onun öğrenme tarihçesini yansıtan bir davranış örüntüsü değildir. Ve durumun getirdiği koşulların ötesine gider. Kişilikte bir devamlılık, değişmezlik vardır. Bireyler değişik durumlarda kendilerine özgü davranırlar. Bu eleştirilere göre kişilik özellikleri süreklidir ve bireyin kendi içinde tutarlıdır. Yalnız pekiştirme, ödülleme kavramlarıyla açıklanamaz. İkinci eleştiri, bireyin doğuştan getirdiği mizaç davranış eğilimleriyle ilgilidir. Genetik faktörlerin kişilik yapısında önemli bir yeri olduğunu savunan psikologlar, biyolojik yapıya bağlı kişilik özellikleri ve davranış eğilimlerinin öğrenme kavramlarıyla açıklama metnini ileri sürerler. Alt ana başlık 6. Benlik, parantez içinde kendilik, parantezi kapatıyoruz, kuramları. Bazı psikologlar benlik bilincini insan davranışının temeline koyarlar ve bu temelden hareket ederek psikolojik kuramlarını oluştururlar. Bazı kavramların kullanılışında aralarında ayrılık gösteren benlik kuramcıları değişik sonuçlara ulaşabilirler. Ne var ki kişilik ve psikoterapi alanında çalışan bu psikologların görüşleri temelde benzerlikler gösterir. Bu temel yaklaşım değişik adlarla bilinir. Benlik kuramları, insancıl yaklaşım, kendini gerçekleştirme kuramları veya fenomenolojik kuramlar gibi. Yan başlık, benlik yaklaşımı. Benlik yaklaşım kavramlarının çoğu açık seçik ve kesin değildir. Ayrıca bu kavramların deneysel olarak araştırılmaları da zordur. Ne var ki kişiliğe yaklaşma bakımından yine de yararlı bir bakış biçimini oluştururlar. Aşağıda benlik yaklaşımının genel özelliklerinden söz ettikten sonra iki örnek yaklaşımı inceleyeceğiz. İyimser bir yaklaşım. Benlik kuramlarının en belirgin özelliklerinden biri insan doğasına iyimser bir bakıştır. Freud, insanı iç dürtülerinin elinde sürekli itilen bir varlık, öğrenme psikologları ise çevresel koşulların tutsağı olarak görür. Buna karşılık benlik kuramcıları, insan doğasının sürekli mutluluk aradığına, insanın kendisi ve doğasıyla uyum içinde yaşamak için bilinçli olarak seçimler yaptığını inanırlar. Yaşamdan doyum sağlamanın insanın içinde doğuştan var olduğunu inanırlar. Bu görüş, sürekli çatışma içinde olan Freud'un insan görüşünden daha iyimser bir görüştür. Sayfa 428. Mekanik olmayan bir yaklaşım. Gerek Freud'un gerekse öğrenme kuramlarının insana yaklaşımı oldukça mekaniktir. Freud'un yaklaşımında iç güçlerin yani id, ego ve üst benin arasındaki çatışma beyin davranışını ve psikoloji dünyasını oluşturur.